15. ayırım. Sayfa 141. 5. kısım. Alexandra mutfak masasındaydı. Yemek pişirme ayinlerinden birine dalıp gitmişti. Jean-Louis parmak uçlarına basarak geçip gitmeyi denediyse de işe yaramadı. Gel de bir bak. Halası masadan biraz uzaklaştı. 3 katlı narin sandviçlerle dolu, kesme kristalden servis tabaklarını gözler önüne serdi. Attikus'un öğle yemeği mi? Hayır, bugün karnını kasabada doyurmaya çalışacak. Kadın konukların arasına paldır küldür dalmaktan nefret eder, bilirsin. Yüce Musa, Yahudilerin peygamberi, sabah kahvesi. Tatlım, neden oturma odasına çeki düzen vermiyorsun? Bir saat sonra buradalar. Kimleri davet ettin? Alexandra öyle akıl almaz bir konuk listesi sıraladı ki Jean-Louis derin derin iç geçirdi. Kadınların yarısı ondan genç, yarısı daha yaşlıydı. Onlarla hatırlayabildiği tek bir deneyim bile paylaşmamıştı. Bütün ilk ve ortaokul eğitimi boyunca muntazaman kavga ettiği kız hariç. Sınıf arkadaşlarım nerede diye sordu. Civarlarda bir yerlerde sanırım. Ah evet, Old Sarum civarlarında ve ormanın derinliklerinde elbette. Onlara ne olduğunu merak etti. Bu sabah birini ziyarete mi gittin diye sordu Alexandra. Kali görmeye gittim. Alexandra'nın bıçağı masaya çarpınca çatırdadı. Jean-Louis, bu sefer ne oldu yahu? Bu onunla çıkacağım son raut. Dolayısıyla Tanrı yardımcım olsun. Halama göre ömrüm hayatımda tek bir doğru şey yapmadım ben. Sakin ol genç bayan. Alexandra'nın sesi soğuktu. Jean-Louis, Maykomp'ta hiç kimse zencileri ziyarete gitmiyor artık. Bize yaptıkları şeylerden sonra asla. O sünepe uyuşuk tavırlarını geçtim. Bazen insana apaçık bir küstahlıkla bakıyorlar. İş konusunda onlara bel bağlamayı filan da unut gitsin. Şu NAACP buraya geldi ve bunları öyle bir zehirledi ki zehir artık kulaklarından fışkırıyor. İlçede şimdiye kadar büyük bir belayla karşılaşmamamızın tek nedeni güçlü bir şerefimizin olması. Sen olup bitenin farkında değilsin. Kendimi bildim bileli iyi davrandık onlara. Gerektiğinde kefaletle hapisten çıkardık. Gerektiğinde borçtan kurtardık. Ortada iş yokken onlar için iş yarattık. Kendilerini geliştirmeleri için teşvik ettik. Onlar da medenileştiler. Ama tatlım, o uygarlık cilası öyle ince ki bir avuç kuzeyli zenci tam 100 yıllık gelişmeyi bir çırpıda yerle bir edebiliyor işte. Hayır efendim, onları koruyup kolladığımız için bize bu şekilde teşekkür etmelerinden sonra artık başları derde girdiğinde Maykomp'ta bir kişinin bile içinden onlara yardım etmek gelmiyor. Tek yaptıkları kendilerini besleyen eli ısırmak oldu. Hayır efendim, bizden buraya kadar kendi kendilerini geliştiriversinler artık. Jean-Louis tam 12 saat uyumuştu ama bitkinlikten omuzları sızlıyordu. Mary Webster'ın serahı yıllardır üyelik kartı taşıyor. Kasabadaki herkesin aşçısı da öyle. Kalpurnia gidince sırf Atticus'la ikimiz için yeni birini aramakla falan uğraşmadım. Bugünlerde bir zenciyi mutlu etmek, bir krala hizmet etmekten farksız. Benim azize halam tıpkı tüm zamanın ırk ayrımcılığının idamesine adamak için işi gücü bırakan Bay Grady O'Hanlon gibi konuşuyor. Hep sen vereceksin, hep sen vereceksin. Ta ki kimin kime hizmet ettiğini merak etmeye başlayıncaya kadar. Bunları artık işe alma zahmetine değmez. Nereye gidiyorsun? Oturma odasını toparlamaya. Derin bir koltuğa gömüldü ve her durumdan nasıl olup da ciddi anlamda zararlı çıktığını düşündü. Halam düşmanca hislerle dolu bir yabancı. Kalpurniam suratıma bile bakmıyor. Hank kafayı yemiş. Atticus, bende bir yanlışlık var. Evet, terslik bende. Öyle olmalı. Çünkü bütün bu insanlar bir anda değişmiş olamaz ya. Neden tüyleri ürpermiyor? Kilisede duydukları her şeye nasıl böyle bütün kalpleriyle inanırlar? Kalkıp bütün o lafları söylerler, bütün o lafları dinlerler ve kusmazlar. Hristiyan olduğumu sanırdım, oysa değilmişim. Ben başka bir şeyim ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bugüne kadar doğru ve yanlış diye bildiğim ne varsa bu insanlardan öğrendim. İşte tam da bu insanlardan. Dolayısıyla sorun bende demek ki onlarda değil, bana bir şey olmuş demek. Hepsi birden acayip, birbirini yankılayan bir biçimde işlerin zenciler yüzünden bu hale geldiğini söylemeye çalışıyor. Ama Tanrı şahit, alıp başımı gidecek noktaya gelmemin nedeni zenciler değil, şu pencereden uçup gidebilirim, hem de her an. Hala toparlamadın mı salonu? Alexandra tam karşısında duruyordu. Jean-Louis kalktı, oturma odasını hale yola soktu. Saksağanlar tarifeye uygun olarak saat 10.30'da sökün ettiler. Jean-Louis ön basamaklarda durdu, onları tek tek karşılayıp içeri buyur etti. Eldivenler, şapkalar takmışlardı. Buram buram gül yağı, parfüm, kolonya ve pudra kokuyorlardı. Makyajları Mısırlı bir teknik ressamı kıskançlıktan çatlatabilirdi. Giysileri, özellikle de ayakkabıları, kesinlikle Montgomery ya da Mobile'dan alınmaydı. Jean-Louis'nin gözüne oturma odasının dört bir yanında Nahmanlar, Guy Fawkes'lar ve Levi's ve Hamler ilişti. Bugünlerde nelerden konuşuyorlardı acaba? Jean-Louis birkaç gündür kulaklarını yitirmişti ama az sonra onlara yeniden kavuştu. Yeni evliler kendini beğenmiş bir eda ile gevezelik ediyor. Bob'larından, Michael'larından, Bob'la Michael'la nasıl 4 aydır evli olduklarından, Bob'un ve Michael'ın adam başı nasıl 10'ar kilo aldığından söz ediyorlardı. Jean-Louis genç konuklarını sevgili kocalarındaki hızlı büyümenin olası bilimsel nedenleri üzerine aydınlatma dürtüsünü bastırdı ve dikkatini bebek bezi takımına yöneltti. Oysa moralini had safhada bozdu. Jerry 2 aylıkken yüzüme bakıp dedi ki, tuvalet terbiyesinin başlama tarihi bence. Vaftiz edilirken Bay Stone'un saçlarına yapıştı. Bay Stone da hala yatağı ıslatıyor. Hem parmağını emmekten vazgeçirdim hem de görüp görebileceğin kesinlikle en şirin kazak. Önünde küçük kırmızı bir fil var. Üzerinde de çaprazlama kızıl gel git yazıyor. Birinin elinden kapıp almak bize 5 dolarcığa mal oldu. Hafif süvari alayı sonunda oturuyor. Salonda oturuyordu. 30'lu yaşlarının başında ya da ortasında bulunan boş vakitlerini güzel yazı kulübüne, biriçe ve elektrikli ev aletleri konusunda birbirleriyle yarışmaya adayan kadınlar. John diyor ki, Calvin'in dediğine göre hele böbreğe bayılıyorum ama Alan beni kızartmalardan vazgeçirdi. Etimi fermuara kıstırdığım gün yemin ettim bir daha asla. Yanına kar kalacağını mı sanıyor kuzum? Zavallıcık, ben onun yerinde olsaydım kesinlikle. Şok tedavisi uygulamışlar. Her cumartesi gecesi boy gösteren Lawrence Welk'e rüşvet verdiğini söylüyorlar. Gülmek mi, gülmekten öleceğimi sandım. Bir de baktım karşımda. Gelinliğimle hala sığabiliyorum, biliyor musun? Jean-Louis sağındaki 3 ebedi umutluya baktı. Hiçbir konuda başarıya ulaşamamış. Kimliği mükemmel, şen şakrak, maykom kızlarıydı. Evli çağdaşları tarafından ezilirler, belli belirsiz bir acıma uyandırırlar ve kasabaya, arkadaşlarını ziyarete gelen her müsait erkekle randevuya çıkartılırlardı. Jean-Louis bunlardan birine ekşi bir keyifle baktı. 10 yaşındayken bir gruba katılmak için ilk ve son girişiminde bulunmuş, bir gün Sarah Finley'e sormuştu. Bu öğleden sonra seni görmeye gelebilir miyim? Olmaz, dedi Sarah. Annem senin çok hoyrat olduğunu söylüyor. Bak Sarah, ikimiz de yalnızız. Tamamen farklı nedenlerle olsa da yalnızız ve bunun insanda yarattığı duygu tıpatıp aynı. Öyle değil mi? Ebedi umutlular aralarında alçak sesle konuşmaktaydı. Yaşadığım en uzun gündü. Bankanın arkasında, cadde üzerinde yeni bir ev, yanında da eğitim birliği filan. Hepsini toplayınca her pazar 4 saatin kilisede geçiyor. Bay Fred'e domateslerimi iyi pişmiş sevdiğimi kim bilir kaç kez söyledim. Dedim ki, bu büroya klima takmadığınız takdirde ben de maç boyunca kusup durdum. Kim böyle bir numara çeker Tanrı aşkına? Jean-Louis açılan gediye atlayıverdi. Hala bankada mısın Sarah? Tanrım, evet. Son nefesimi orada vereceğim galiba. Ah Jane, neler yapıyor? Neydi soyadı? Bilirsin, lisedeki kankan. Sarah ile Jane bilmem ne ayrılmaz ikiliydi. Ah, o mu? Savaş sırasında cidden tuhaf bir oğlanla evlendi. Şimdi ahlayıp vahlayıp duruyor. Görsen tanımazsın. Ya, nerede yaşıyor şimdi? Mobile, savaşta Washington'a gitti ve iğrenç bir aksanla döndü. Herkes bu havaların ona hiç yakışmadığını düşünüyor. Ama kimse cesaret edip bir şey söyleyemediği için de bizimki aynen devam ediyor. Konuşurken başını havaya nasıl şöyle diktiğini anımsıyor musun? Hala öyle yapıyor. Öyle mi? Hı. Halamın da ne biçim adetleri var lanet olsun diye düşünüyordu ki Alexandra'nın ona işaret ettiğini gördü. Mutfağa gitti, bir tepsi kokteyl peçetesiyle döndü. Tepsiyi sırayla dolaştırırken parmaklarını devasa bir klavsenin tuşlarında hızla gezdirdiği duygusuna kapıldı. Hayatımda hiç. O harika filmi gördün mü? Yaşlı Bay Healy ile Meğer onca zamandır şömine rafının üzerinde gözümün önünde duruyormuş. Ya öyle mi? 11 filan sanırım. Sonu boşanmaya varacak. Her şey bir yana adamın. 9 ay boyunca her saat başı sırtımı ovdu. Ölebilirdin valla. Ah onu bir görecektin. Bütün gece her 5 dakikada bir işeyerek bir son verdim. Old sarımlı şu berbat kız hariç herkesi farklı anlamaz ki. Satır aralarını gizlese de adamın tamı tamına neyi kastettiği belli. Sandviç tepsisiyle tuşlardan gezinmeye devam. Bay Talbert yüzüme bakıp dedi ki, klozete oturmayı asla öğrenemeyecek. Evet, her perşembe akşamı fasulyesine şeyde kaptığı Yankee zımbırtılarından biri işte. Warren ev mi almış? Hayır canım, Warren evlenme teklif etmiş dedim. Yok çöpçüye, lafını bitirince ancak bu kadarını yapabildim. Çavdarla elimde değil işte, onunla kendimi şey gibi hissediyorum, koca bir. Amin, bu iş bitince öyle sevineceğim ki. Karısına davranış biçimi, tonlarca bez, bir de neden bu kadar yorgun olduğumu sormaz mı? Ne de olsa o, meğerse baştan beri dosyaların içindeymiş. Alexandra arkasından geldi. Dağıttığı kahveyle tuşların sesini boğdu. Ta ki yumuşacık bir mırıltıya dönüşünceye kadar. Jean-Louis ona en çok hafif süvari alayının uyacağına karar vermişti. Böylece bir puf çekip onlara katıldı. Hester Sinclair'i düstürden kopardı. Bill nasıl? İyi, onunla yaşamak her gün biraz daha zorlaşıyor. Bu sabah yaşlı Bay Healy'nin başına gelen ne kötü değil mi? Hem de nasıl? Hester sordu. Bu oğlanın sizin aileyle bir alakası yok muydu? Doğru, bizim Calpurnia'nın torunu. Hay Allah, bugünlerde şu gençlerin hiçbirini çıkaramıyorum. Onu cinayetle yargılayacaklar herhalde. Kasıtsız adam öldürmeyle sanırım. Ah, Hester hayal kırıklığına uğramıştı. Evet, sanırım haklısın. İsteyerek yapmadı tabii. Öyle, isteyerek yapmadı. Hester güldü. Ben de biraz heyecan yaşayacağız sanmıştım. Jean-Louis'nin kafatası seyriverdi. Galiba mizah duygumu yitiriyorum. Belki de sorun budur. Kuzen Edgar'a benzemeye başladım. Hester sözünü sürdürüyordu. Buralarda 10 yıldır şöyle sağlam bir duruşma görmedik. Güzel bir zenci duruşması yani. Bıçaklamaktan, sarhoş olmaktan başka bir şey yok. Mahkemeye gitmekten mi hoşlanıyorsun? Elbette geçen bahar görüp görebileceğin en vahşi boşanmayı izledim. Old Sarum'dan yaygaracı bir çiftti. Yargıç Taylor iyi ki öldü. Bu tür şeylerden ne kadar nefret ettiğini bilirsin. Habire hanımların salondan çıkmasını isterdi. Bu yenisinin umurunda bile değil. Eh, bir dakika izin ver Hester, kahveni tazeleyeyim. Ağır gümüş kahve ibriğini Alexander'a taşıyordu. Jean-Louis onun kahve dolduruşunu izledi. Bir damla bile dökmedi. Hank'le ben eğer... Hank, uzun alçak tavanlı oturma odasına çift sıra halinde oturan kadınlara, hayatı boyunca şöyle böyle tanıyabildiği kadınlara baktı. Bunlarla 5 dakikadan fazla konuştuğu takdirde can sıkıntısından düşüp ölebilirdi. Aklıma onlara söyleyebilecek hiçbir şey gelmiyor. Durmaksızın yapıp ettiklerinden bahsediyorlar. Bense onların yaptıkları şeylerin nasıl yapıldığından habersizim. Evli olsam, bu kasabadan biriyle evlenmiş olsam bunlar benim dostlarım olacaktı. Şimdi aklıma onlara söyleyecek hiçbir şey gelmiyor. Lakabım dilsiz Jean-Louis olurdu herhalde. Bütün şu sosyal etkinliklerin tekinde bile başarılı olamazdım. Oysa halam şahane vakit geçiriyor. Ömrümü kiliselerde, briç partilerinde tüketir, kitap eleştirileri sunmak üzere Amenonis kulübe çağrılırdım. Benden toplumun bir üyesi olmam beklenirdi. Böyle bir evlilik bende olmayan öyle çok şeyi gerektiriyor ki. Felaket üzücü bir şey dedi Alexandra. Ama işte bunlar böyle, ellerinde değil. Calpurnia içlerinde en iyisiydi. Onun şu zebosu, o çapkın hala uslanmadı. Ama biliyor musunuz, Calpurnia onu yattığı her kadınla evlenmeye zorladı. Yanılmıyorsam 5 kez. Evet, Calpurnia ne yapıp edip evlendirdi onu. Hristiyanlık bunu gerektirir. Akıllarından ne geçtiğini asla bilemezsin dedi Hester. Benim Sophie mesela, bir gün sordum. Sophie dedim, bu yıl Noel hangi güne geliyor? Sophie kafasındaki o günün yapağını kaşıdı. Bayan Hester dedi, galiba bu yıl ayın 25'ine geliyor. Gülmekten öleceğimi sandım. Ben yılın hangi günü demiyorum, haftanın hangi günü olduğunu soruyorum. Be hey ahmak! Mizah, mizah, mizah, mizah duygumu yitirmişim. New York Post olup çıktım. Ama hala devam ediyorlar. Onları durdurmaya kalkışmak sadece yeraltına itiyor. Hepsi bu. Bill yakında yeni bir Nat Turner isyanı görürsek şaşırmayalım diyor. Bir dinamit fıçısının üzerinde oturuyoruz. Dolayısıyla her an her şeye hazırlıklı olsak iyi olur dedi Hester. Ah ah Hester, ben tabii bu konularda fazla bilgili değilim ama Montgomery'dekilerin toplanma zamanının çoğunu kilisede dua ederek geçirdiğini sanıyordum. Ah çocuğum, amacın sırf doğunun sempatisini kazanmak olduğunu bilmiyor musun? İnsanoğlunun bildiği en eski numara bu. Kaiser Bill ömrü boyunca her akşam Tanrı'ya dua etmişti. Jean-Louis'nin belleğinde saçma sapan bir şiir titreşti. Nerede okumuştu onu? Yüce Yaradan'ın inayetiyle sevgili Augustam, yine kaldık bir felaketle karşı karşıya. 10.000 Fransız askeri yollandı aşağıya, şimdi yakar tüm inayetlerin kaynağı Tanrı'ya. Hester'ın bu bilgiyi nereden edindiğini merak etti. Hester Sinclair'in kafasına silah dayanmadığı sürece Good Housekeeping dergisinden başka bir şey okuyabileceğine inanmıyordu. Biri söylemiş olmalıydı. Kim? Son günlerde tarihle mi ilgileniyorsun Hester? Ne? Ah! Yalnızca bilimden duyduklarımı tekrarlıyordum. O sıkı bir okurdur. Kuzeyde başı çeken zencilerin Gandhi'nin yaptığını yapmaya çalıştıklarını söylüyor. Eh, bunun ne olduğunu biliyorsundur. Maalesef bilmiyorum. Neymiş? Komünizm. Ah, komünistlerin şiddet yoluyla devirmekten, yakıp yıkmaktan filan yana olduğunu sanıyordum. Hester başını hayır dercesine salladı. Sen nerede yaşıyorsun Jean-Louis? İşlerine gelecek her yolu kullanır onlar. Tıpkı Katolikler gibiler. Katoliklerin nasıl ta oralara gittiğini ve insanlar din değiştirsin diye kendilerinin de resmen yerliler gibi yaşadığını bilirsin. Baksana. Aziz Paulus'un tıpkı onlar gibi zenci olduğunu söylüyorlar. Sırf bir siyahı daha aralarına alabilmek için. Bill diyor ki savaşta ta oralara kadar gitmişti. Biliyorsun o adalardaki vuduyu, sivil devrimi falan tam anlayamamış. Ama rahip yakalığı takmış bir vuducu görsem şaşırmazdım diyor. İşte komünizmde de aynen böyle. Bu ülkeyi ele geçirmek için her şeyi, ne olursa olsun her şeyi yaparlar. Etrafımız onlarla sarılı. Kimin onlardan olduğunu, kimin olmadığını anlayamıyorsun. Hey, burada, Maykomp ilçesinde bile. Jean-Louis güldü. Aman Hester, komünistlerin Maykomp ilçesiyle ne işi olur ki? Bilmem ama hemen Tuscaloosa yolu üzerinde bir hücre olduğunu biliyorum. O çocuklar olmasaydı sınıf arkadaşlarından biri de bir zenci olacaktı. Ne demek istediğini anlayamadım Hester. Şu yeni moda profesörleri duymadın mı kuzum? Hani şeyde meclis toplantısında tuhaf tuhaf sorular soran profesörleri. Eğer o erkek öğrenci birliğindeki çocuklar olmasaydı kim bilir? Hey Allah'ım, Hester, ben yanlış gazeteleri okuyorum anlaşılan. Benim okuduğumda çetenin şu lastik fabrikasından olduğu yazıyordu. Ne okuyorsun sen? Worker gazetesini mi? Kendi kendine meftunsun. Aklına gelen her şeyi söyleyebiliyorsun. Ama benim anlayamadığım şey senin aklına gelenler. Kafanı ikiye ayırmak, içine bir olgu yerleştirmek ve beyninin kıvrımlarından geçişini ağzından çıkıncaya kadar kat ettiği yolu izlemek isterdim. İkimiz de burada doğduk. Aynı okullara gittik, aynı şeyleri öğrendik. Sen ne gördün, ne duydun çok merak ediyorum. NAACP'nin tek amacının güneyi devirip yönetimi ele geçirmek olduğunu herkes biliyor. Şüpheler, güvensizlikler içinde doğmak ve hayatını bütün erkeklerin kötü yaratıldığı önermesine adamak. Açıkça söylemekten çekinmiyorlar. Siyah ırkın tamamen ortadan kalkmasını istiyorlarmış. İşe bununla başlarlarsa 4 kuşak sonra başarırlar diyor Bill. Umarım dünya şu söylediklerine fazla dikkate almaz ya da çabucak unutur. Ve farklı düşünen varsa ya komünisttir ya da bir an önce olsun. Pasif direnişmiş. Hıh, kıçımın kenarı. İnsani olayların akışı içinde bir halkı ötekine bağlayan siyasi bağların komünizm gerekçesiyle koparılması gerekliliği ne zaman ortaya çıkıyor acaba? 15. ayırımın sonu. Sayfa 150.